Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlarım, Furkan suresinin 30. ayetinden bugün başlamış olacağız inşallah. Buyuruluyor ki, Estağfirullah. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا. Peygamber şöyle dedi: Rabbim, şüphesiz kavmim bu Kur'an'ı ihmal edip büsbütün terk ettiler. Evet, buradaki Er-Resul Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hazreti Peygamber bunu ne zaman söyledi? Müfessirlerimiz bu konuda iki ayrı görüş beyan ediyorlar. Bir, Mekke'de müşriklere Kur'an'ı okuduğu zaman, ben Allah'ın size gönderilmiş peygamberiyim dediği zaman, müşrikler peygamberimizi yalanladılar, ağır sözler söylediler, Kur'an'ı dinlemek istemediler. Hatta Kur'an okunduğu zaman ellerini kulaklarına götürüp tıkadılar, örtüler örttüler üstlerine, Kur'an sesi gelmesin diye gürültüler çıkardılar. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kavminin bu tepkisini görünce adeta Cenab-ı Hakk'a şikayet ediyor. Dertleniyor diyelim, daha doğru belki. Ya Rabbi, kavmim, yani şu Kureyş topluluğu, kendilerine ilk defa Kur'an'ı tebliğ ettiğim bu en yakın cemaatim, milletim bu Kur'an'ı önemsiz gördü. İlgisiz davrandı. Ona karşı sırt çevirdi. Onu dinlemek bile istemedi. Duydu ama hakikatini araştırma adına anlama çabasına girmedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Rabbine böyle bir şekilde gönlünü açıyor. Bir görüş böyle. Diğer görüş, bu sözü Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem mahşer gününde söyleyecek. Ya Rabbi, kavmim bu Kur'an'ı terk etti. Yani kendilerine gelen, ayaklarına kadar gelen bu senin mesajlarını görmezden, duymazdan geldiler. İki manada verilmiş. Fakat tercih edilen birinci görüş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, kavminden böylesi bir tepkiyle karşılaşınca hiç şüphesiz gönlünü zaman zaman Rabbine açmıştır. Çünkü o ömrü boyunca yalan söylememiş bir peygamberdir. Yalan söylememiş, bunun için Muhammedül Emin diye bilinmiş bir peygamberdir. Böylesi bir peygamberin getirdiği söze, getirdiği ilahi kelama sırt çevrilmesi onu çok derinden üzmüştür hiç şüphesiz. O da bu üzüntüsünü Rabbi ile paylaşmıştır. Burada dikkat edilirse sanki kavmin tamamı Kur'an'ı terk etmiş gibi bir anlam da var. Ama alimlerimiz derler ki kavmin büyük çoğunluğu, yani iman edenlerin sayısı etmeyenlere göre son derece azdı. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, kavmim genel itibariyle bu Kur'an'ı terk etti. Adeta onu arkasına attı, yüzüne bakmadı, ilgi duymadı, kulak vermedi, araştırmaya kalkmadı diye buyurmuş oluyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Dolayısıyla burada iman edenlerin son derece az olduğuna da işaret edilmiş oluyor. Gerçi efendim, baktığımız zaman Hazreti Peygamber'in bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamber olduğunu düşündüğümüz zaman yine insanlığın büyük bir bölümünün Kur'an'a karşı ilgisiz olduğunu söyleyebiliriz. Araştırma gereği bile duymadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu noktada sadece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanındaki efendim insanlar değil, kıyamete kadar gelecek topluluklar içerisinde Kur'an'a karşı böyle bir ilgisizliğin olacağına işaret edilmiş oluyor. Ve buradaki ilgisizlik, Kur'an'ı terk edilmiş olarak bir kenara bırakma hadisesi zaman içerisinde müminiz diyen kimselerde de ortaya çıkabilir mi? Bir şekilde çıkabilir. Kur'an'ın okunmasından başlayalım. Kur'an'ın okunmasını terk eder müminler. Yüzüne bakmazlar. Bu safın yüzüne bakmazlar. Ayet-i kerimeleri okumayı, onunla sürekli şereflenmeyi düşünmezler. Başka meşgaleler onları alır götürür. Kur'an rafta kalır. Kur'an işte bir kılıfın içinde kalır. Kur'an'ı terk etmiş olurlar. Allah muhafaza buyursun. Böylesi bir durum işte kıyamet gününde de acı bir sonla karşılaşmaya sebep olabilir. Şöyle de terk edebilir insanlar. Kur'an tamam mukaddes bir kitap. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiş bir kitap deyip saygı duyarlar. Ama Kur'an'ın ne dediğini anlama adına bir çabanın içerisine girmezler. Dolayısıyla Kur'an'la yine buluşamazlar. Kur'an'ın muhtevasıyla buluşamazlar. Öyle olunca Kur'an'ı bir şekilde ilgisiz bir konuma düşürmüş olurlar. Bu da mahzurlu bir durum. Şöyle de olabilir. Müminiz dediği halde Kur'an'ı terk etmek başka nasıl olabilir? Derler ki işte bu çağımızda da bazı efendim kendini bilmezlerin söylediği gibi Kur'an Arap toplumuna inmiştir. Kur'an'ın hükümleri tarihseldir. İşte o dönemde kalmıştır. Bizim dönemimize hitap ettiği bir şey yoktur. Tamam, bir takım hedef olarak gösterdiği hedef davranışları alabiliriz ama Kur'an'ın ahkamı düne ait bir şeydi, bugüne bir şey söylemiyor diyerek kendi meselelerinin çözümünde hayatlarına nizam ve intizam verirken gerek aile hayatlarına, gerek ticari hayatlarına, gerek siyasi hayatlarına, gerek diğer alanlara yönelik Kur'an referansını hiçbir zaman düşünmeme gafletinde bulunan mümin izleyen kimseler de olabilir efendim. İşte bu şikayetin içerisinde onlar da bulunurlar. Kim Kur'an'ı terk ederse, Kur'an'a sırt çevirirse, kıyamet gününde o âmâ olarak haşrolunacaktır. O kişi diyecek ki, ya Rabbi ben dünyada görüyordum. Beni niye âmâ olarak haşrettin? Cenab-ı Hak da şöyle buyuracak. Evet öyledir. Sen dünyadayken gören bir kimseydin. Ama ayetlerimiz sana kadar geldi. Ama sen onları unuttun. Adeta unutulmuş bir efendim kitap muamelesi gösterdin o ayetlere karşı. Bugün sen de böylece unutulmuş olacaksın diyerek Allah'ın rahmetinden uzak olma girdabına ya da uzak olma mahrumiyetine düşebilir mümin olduğu halde kişiler. Öyleyse bu ayet bize çok şey söylüyor. Kur'an terk edilmemeli. Kur'an'la ülfet ve ünsiyet peyda etmeli. Hem de gece gündüz. Her günümüz. Bunun kıraatiyle gözlerimiz buluşmalı, dillerimiz buluşmalı. Lafızlarıyla okumalıyız Kur'an-ı Azimüşşan'ı. Rabbimiz Kur'an'ın okunmasına işaret eder birçok ayette. Kur'an layıkı veçhiyle okunmalı hem de. Güzel güzel okunmalı. Tecvidiyle okunmalı. Hüzünle okunmalı. Rabbin kelamı olarak okunmalı. Böylece Kur'an'la bir beraberlik sağlanmalı. Başka? Kur'an'ın muhtevasına yönelik, manalarına yönelik, hükümlerine yönelik, edeplerine yönelik talim olarak, yani ders olarak okunmalı. Kur'an'la ülfetimiz sürekli olmalı. Bu çerçevede ya bir hoca efendinin derslerine katılmalı veya tefsirler okumalı. Bir tefsir okuduk bitti değil. Bitti, yeniden bir başka tefsire başlayarak Kur'an'ı daha iyi anlama adına bir çabamız olmalı. Ki Kur'an terk edilmiş olmasın. Kur'an'ın lafzıyla bütünleştik, manasıyla buluştuk. Kur'an'ın bizden istedikleriyle hayatımızı şekillendirme adına da bir gayrete soyunmalı. Kur'an'ın emirlerini yerine getirmeli, yasaklarından kaçınmalı. Kur'an'ın edepleriyle edeplenmeli. Hulasa Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanıp, Kur'an ahlakıyla güzelleşmiş, müzeyyen hale gelmiş, şahsiyetli bir mümin haline dönüşebilmeli ki Kur'an terk edilmiş olmasın. Herkes kendi hayatını Kur'an'la ilişkisi bakımından böyle bir muhasebeye tabi tutmalıdır ki kıyamet gününde o rahmetellil alemin olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir şikayetine maruz kalmayalım. Ya Rabbi, kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap haline getirdi şikayetinin içine girmeyelim. Bu son derece önemli bir uyarı. Rabbimiz bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sızlanmasını haber veriyor. Belki buradan şunu da anlıyoruz ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyadayken Rabbine bu halini arz etmiş. Cenab-ı Hak da onun o halini bütün insanlığa duyuruyor adeta. O belki gecenin karanlığında secdedeyken belki kim bilir gözyaşları içinde ya Rabbi bu kavmim bu kelam-ı ilahiye inanmıyorlar. Bununla gereği gibi buluşmuyorlar. Gereği gibi bunun edeplerini kuşanmıyorlar diye sızlandı kim bilir. Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam. Belki bir sırlı bir ortamda bunu Rabbine açtı. Ama Rabbimiz de Habibimi üzmeyin diyerek adeta benim Resulümü üzmeyin. Üzerseniz haliniz fena olur diyerek bir ikaz sadedinde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın Rabbine karşı bu sızlanışını, bu adeta gönlünü açışını bütün insanlığa duyuruyor ki insanlık olarak ayağımızı denk alalım, Kur'an'la barışalım, Kur'an'la buluşalım, hulasa Kur'anlaşalım efendim. Devamındaki ayette, 31. ayette şöyle buyuruluyor. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِم۪ينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَص۪يرًا İşte böyle ey Habibim, işte böyle. Biz yalnızca senin için değil, her peygamber için o günaha ve suça boğulmuş inkarcılardan düşmanlar kıldık. Bununla birlikte yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter. Şimdi bu ayet-i kerimeden de anlıyoruz ki esasen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdaki ifadesini dünyadayken Allah'a arz etmiş. Ve bu ayet peygamberimize bir teselli olarak inmiş adeta. Ey peygamber böyledir diyor. Her peygamber için böyle mücrim toplulukların içerisinden düşmanlar çıkmıştır. Mücrim demek günaha batmış, suça batmış. İşi gücü suç işlemek adeta. İşi gücü günah işlemek, masiyete dalmak. Masiyetle içi dışı bütünleşmiş kimseler. Bunların içerisinden bir takım diyor düşmanlar çıktı. Zaten bir insanın içini dışını suç işleme adeta makinesine dönüşmüş böylesi insanların İçini dışını böylesi günahlar kapladıysa onlardan farklı bir tavır da beklenmez. Onlardan beklenecek olan işte böyle hak elçilerine, Allah dostlarına, salihlere karşı böyle bir kin, böyle bir düşmanlık beklenir. Bu tarih boyunca böyle olmuş. Yani siz çok iyi bir kul oldunuz diye herkes size dost olacak değil. Evet, bütün mahlukat size dost olur. Bütün belki bitkiler, belki hayvanat, müminler, elbette sizin dostlarınız olur. Gökte melekler, cinlerin mümin olanları sizin dostlarınız olacaktır. Ama size iki gruptan düşmanlar çıkacak. Birincisi, insan toplulukları içerisinde inkarcılardan, suça batmış, suç makinesi haline gelmiş, masiyete bulanmış kimselerden düşmanlar olacak. Onlar sizi sevemezler zaten. Çünkü onlar nefsi emmarelerinin kulu olmuşlardır. Masiyetle dost olmuşlardır. Günahtan zevk alırlar. Efendim her türlü hayra karşı kulak tıkar, gözünü kapar, aklını çalıştırmak istemezler. Böylesi insanlardan düşmanları olur peygamberlerin ve peygamber varislerinin. Yine cinlerden inkar edenler vardır. Onların içinde de peygamberlere, peygamber vekillerine, alimlere, ariflere nice nice düşmanlar çıkar. Peygamberimize bu gerçeği haber veriyor Cenab-ı Hak. Diyor ki, ey peygamber, bu tabii bir şeydir, bu normaldir, bu sadece sana olan bir şey değildir. Senden önceki peygamberler için de böylesi durumlar ortaya çıkmıştır. Ama şunu bilmiş ol ki, وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيَ وَنَصِيرًا Rabbin sana yeter. Hem yol gösterici olarak yeter, hem de yardımcı olarak yeter. Yani onlar sana hep karşı çıkıyorlar diye sen yolunu şaşıracak değilsin. Sana yol gösteren Allah'tır. Öyleyse sen Hakk'ın gösterdiği yolda yürümeye devam et. Birincisi bu. İkincisi, onlar iman edip de sana yardım edecekler diye düşünme. Tamam, şanslı, nasipli kullar elbette sana yardım ederler, iman ederlerse, ama sana yardımcı olarak Rabbin yeter. Senin sahibin odur çünkü. Seni besleyip büyüten odur, seni koruyan odur, seni peygamber olarak seçen odur. O zaman sen yardımı da hidayeti de yalnız Allah'tan bekle ve Allah'ın hidayetinin ve Allah'ın yardımının sana yeteceğinin şuurunda ol, farkında ol. Bu yolla devam et. Sana inanan az olmuş, çok olmuş. O seni ilgilendirmiyor. Sana düşen, sana gönderilen vahyi, ilahi mesajları insanlara tebliğ etmekten ibaret. Bunu sabırla, sebatla yapmaya devam et. Gerisini sen hadi ve nasir olan, senin elinden tutacak olan ve sana yardım edecek olan Rabbine bırak anlamında bir teselli ayetidir bu ayet. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهُ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِه۪ي فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا O inkar edenler, inkara saplanmış olanlar, küfründe inatla, ısrarla duranlar, onlar dediler ki, yahu bu Kur'an onun üzerine bir tek defada indirilmeli değil miydi? Tek bir defada indirilmeli değil miydi? Niye böyle parça parça geliyor diyorlar. Biliyorsunuz daha önceki derslerimizde de efendim görmüş olduk. Bu surede özellikle peygambere bir takım itirazlar getiriyorlar işte. Niye işte bize melek gelmedi? Niye onunla beraber melek inmedi? Niye onun hazineleri olmadı? Niye onun bağı bahçesi olmadı? Bu da iddialarına bir yenisini ekliyorlar. Hadi diyelim ki efendim sana gelen bu okuduğun şeyler vahiydir. Tamam da sen her gün bir şeyle geliyorsun. Niye sana bu vahiy topluca inmedi? Hani Musa'ya Tevrat topluca inmişti Tur Dağı'nda. Sana niye böyle topluca inmedi? Bu ayette bu sözü söyleyen kafirlerin kim olduğuna dair iki ayrı görüş serdedilmiş tefsirlerimizde. Bir grup diyor ki bunlar Mekke müşrikleridir. Onlar böyle söylediler. Yani şunu demek istiyorlar. Sen bunu parça parça getiriyorsun. Demek ki sen birilerinden öğreniyorsun. Birileri sana yardımcı oluyor. Sen de bunları hafızana alıyorsun, ezberliyorsun. Parça parça getirip bize Kur'an diye, Allah gönderdi diye bizi kandırmaya çalışıyorsun demiş oluyorlar. Bir grup müfessirimize göre ise bu sözü söyleyenler Yahudiler. Yahudiler diyorlar ki bak bizim de peygamberimiz var, Musa peygamber, bizim de kitabımız var, Tevrat. Bizim peygamberimize, bizim kitabımız bir tek defada indirildi. Peki bu peygamber olduğunu söyleyen bu şahsa niye bir tek defada indirilmiyor diye böyle bir itirazda bulunuyorlar. Veya inanma adına bir araştırmanın içine girmek değil de Hazreti Peygamber'i küçük düşürmek, işte kabul etmemelerine gerekçe üretmek adına böyle söylüyorlar. Cenab-ı Hak buyuruyor ki işte kezalike linuthabbite bihi fuadek ve rattalnahu tertila. Evet, böyle indiriyoruz. Parça parça indiriyoruz ki senin kalbini pekiştirelim. Senin kalbine bu Kur'an'ı iyice yerleştirelim. Senin kalbini güçlendirelim. لِنُثَبِّتَ بِه۪ي فُعَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْت۪يلًا Ve onu tane tane, parça parça ayırarak sana okuyoruz, beyan ediyoruz diyor Cenab-ı Hak. Şimdi burada Kur'an'ın bir tek defada değil de 23 yıl içerisinde Hazreti Peygamber'e parça parça indirilmesinin bir iki sebebine dikkat çekilmiş oluyor. Birincisi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönlüne Kur'an'ı tam yerleştirmek. Şimdi Allah dilerse hepsini birden yerleştiremez miydi? Elbette yerleştirirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, işte tarihen biliyoruz ki okuma yazma bilmeyen ümmi bir peygamberdi. Cenab-ı Hak onun kalbine Kur'an-ı Azimüşşan'ı tam hıfzettirmek için parça parça indirdiğini beyan etmiş oluyor. Birincisini böyle ifade edebiliriz bunun sebeplerini anlatırken. Ashab için de durum böyle. Okuma yazma bilen son derece azdı içlerinde. Dolayısıyla Yüce Rabbimiz Kur'an'ın ezberlenmesi, korunması, yazılması adına böyle onu parça parça indirmeyi murad etti. İkincisi, senin kalbini tespit edelimin bir başka manası şu olabilir. Bir defa da Kur'an-ı Kerim inseydi, Resulullah o 23 yıl mücadelesinde elinde bir Kur'an var, onu insanlara tebliğ ediyor ve adeta Rabbinden artık yeni yeni haberler gelmiyor gibi bir konum olacaktı. Bu ise mücadelesinde onun için büyük bir zaafa düşme gibi bir sonuçla karşılaşılabilirdi. Şöyle diyelim, Yüce Rabbimiz ona işte bazen haftada bir, bazen peş peşe gün, bazen peş peşe her gün, bazen bir ay aralıklarla, üç ay aralıklarla sürekli ayet indiriyor ve burada hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi elçiliğini, kendi Resullüğünü sürekli Allah tarafından desteklendiğini hissediyor ve böylece efendim yeniden güç ve kuvvet kazanıyor, yeniden motive oluyor, yeniden bir teşvik edilmiş oluyor. Bu sebeple Kur'an'ın parça parça indirilmesinin Resulullah'ın gönlüne sebatkarlık aşılama noktasında son derece önemli bir fonksiyonu da var. Bir de böyle bir yönü var. Bir diğer husus, insanlara Kur'an'ın bütün hükümleri bir anda indiği zaman insanların kabulü zorlanacaktı. Kolay da değil. Hazreti Ayşe annemiz öyle buyuruyor. Eğer diyor bize önce iman telkin edilip de sonradan hükümler gelmiş olmasaydı bizim diyor bunları kabulümüz zor olurdu. Önce bize iman telkin edildi. Allah'a ve ahirete tam sapasağlam bir iman telkin eden ayetler geldi. Onlarla imanımız perçinlendi. Sonra diğer ilahi hükümlerle amel etmek bize kolaylaştırıldı buyuruyor. İşte bunun gibi peyderpey inince ayetler, müminler zaman içerisinde hem imanları pekişmiş oluyor hem de artık Allah'tan gelen hükümlere teslimiyet ruhları güçleniyor. Teslimiyet şuurları artıyor. Böyle olunca da bir taraftan Kur'an'ın ahkamını öğreniyorlar, bir taraftan da Kur'an'la inşa oluyorlar. Kur'an'la kendi şahsiyetlerini oluşturuyorlar. Burada da Kur'an'ın parça parça inmesinde o eğitimin tedriciliği gözetilmiş oluyor. Burada nice nice hikmetler var. Ve Cenab-ı Hak işte zaman zaman bazı hadiseler ortaya çıkıyor. O hadiseler üzerine hemen ilahi bir çözüm geliyor. Böyle olunca da müminler önlerini daima Rahman'ın açtığı ayetlerle problemlerini çözdüğü böyle apaçık bir yolda yürümüş gibi oluyorlar. Yani karanlıkta kalmıyorlar hiçbir zaman. Tereddütte kalmıyorlar. Zor anlarında ayetler imdatlarına yetişiyor ve böylece son derece sapasağlam bir ümmet inşa edilmiş oluyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında. Ve ayetin sonundaki verattelnahu tertiyle onu tane tane biz okuduk. Bu bölüm birkaç şekilde anlaşılıyor. Müfessirlerimiz bu ratele kelimesinin tef'il babı diye ifade edeceğimiz Arapçadaki bu kalıbın manalarından da yola çıkarak şu manaları veriyorlar. Biz onu işte peş peşe parça parça indirdik anlamı var. Verattelnahu tertilada. Detaylı bir şekilde, yani böyle kapalı bir şekilde değil, kapalı ayetler değil, ayrıntılı, detaylı bir şekilde parça parça indirdik manası var. peyderpey açıkladık manası var. Yani tefsir ettik, beyan ettik manası var. Bir de sana tane tane okuduk Cebrail vasıtasıyla anlamı var. Ve rattelnâhu tertîle. Tane tane okuduk. Yani aceleye getirmedik. Senin konuyu tam kavraman, tam anlaman, ne denildiğini tam beyan edebilmen için bunu böyle yaptık buyuruyor Cenab-ı Hak. Tertil üzere Kur'an okumak demek, tane tane harflerin hakkını vere vere, efendim durulacak yerde durarak, harfleri tam çıkararak, o lafız en güzel şekilde nasıl okunması gerekiyorsa öyle okumak manası da veriliyor. Özellikle kıraat alimlerimiz bu ayetlerdeki tertil ifadesini bu şekilde, her harfin hem hakkını vererek hem cümle yapısına dikkat ederek tane tane anlaşılır bir tarzda, hem muhtevasıyla da bütünleşerek manasını anlayarak okuma anlamı vermiş oluyorlar. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Biz azimüşşan diyor Cenab-ı Hak, onu tane tane size, sana okuduk. Nasıl okudu? Cebrail vasıtasıyla okudu ve Resulullah'a nasıl okunacağını da öğretmiş oldu. Nitekim bir başka ayette Yüce Rabbimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Azimüşşan'ın okunuşunu da öğreteceğini beyan etmiş oluyor. Şöyle ayet-i kerime, Efendimiz ayet geldikçe, vahiy indikçe unutmamak için ikiye bir böyle onu ezberleme adına dilini oynatıyor. Peygamberimize Cenab-ı Hak buyuruyor ki لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. Acele ederek diyor, dilini oynatma. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'ane. O Kur'an'ı senin kalbine toplamak ve onu okumak bize düşer. Thumme inne aleyna beyane. Sonra da onu açıklamak da bize düşer. Dolayısıyla Yüce Rabbimiz Habibi Edibine hem Kur'an'ı parça parça indiriyor, hem onu tane tane Cebrail vasıtasıyla kendisine okuyor, okutuyor, hem de onun manasını izah ediyor. Dolayısıyla buradaki وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ifadesinde bu manaların hepsine işaret vardır deniliyor müfessirlerimiz tarafından. 33. ayet وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Bu sebepledir ki onlar, o kafirler, müşrikler, seni zor durumda bırakmak için ne zaman bir misal, bir delil, bir soru getirecek olsalar, ona karşı biz mutlaka sana işin gerçeğini bildirmekte ve en güzel açıklamayı yapmaktayız. Evet, Mekke müşrikleri zaman zaman Yahudilerin fısıltılarından, zaman zaman kendi içlerindeki insan şeytanlarının fısıltılarından yola çıkarak peygambere bir takım kendilerince onu aciz bırakacak darbu meseleler getiriyorlar. Bir takım misaller getirmeye çalışıyorlar. Bir takım deliller ortaya koymaya çalışıyorlar. Buradaki mesel ifadesi Arapçada misal, örnek, temsil, atasözü gibi anlamlara geliyor. Fakat buradaki manayı daha çok müfessirlerimiz müşriklerin, kafirlerin İslam hakkında, ilahi vahiy hakkında gönüllerde şüphe oluşturmayı, zihinleri çelmeyi hedef alan iddiaları, soruları, talepleri ve misalleri anlamında kullanıldığını söylüyorlar. Buradaki mesel ifadesiyle kastedilen onların daha çok Hazreti Peygamber'i yolundan döndürmek, onu bile şüpheye düşürmek, olmazsa etrafındaki müminleri şüpheye düşürme adına kendilerince ileri sürdükleri gerekçeleri ifade ediyor. Nitekim burada bir takım gerekçeleri görmüş olduk. Bundan önceki ayetlerde de ifade ediliyordu. Ne diyorlardı? İşte bu peygamber insan olmamalı, melek olmalı diyorlardı. Cenab-ı Hak ona bir cevap gönderdi hemen. İşte onun bahçeleri olmalı diyorlardı. Cenab-ı Hak onlara bir cevap gönderdi. Şimdi burada Kur'an toptan indirilmeli, bir defa da indirilmeli değil miydi dediler. Cenab-ı Hak tekrar burada onlara bir susturucu bir cevap vermiş oldu. İşte bu ayet bunu ifade ediyor. Biz diyor, onlar ne zaman bir delil, kendilerince bir misal ortaya koyacak olsalar, hemen mutlaka biz hakikat olarak gönüllerde yer edecek en güzel sözü, en güzel cevabı getiriyoruz ve onun en güzel açıklamasını beyan ediyoruz sana buyuruyor Yüce Rabbimiz bu ayet-i kerimede. Buradan şöyle bir kendimize bir yol haritası çıkarmak lazım, bir edep çıkarmak lazım. O da şudur. Elbette bugün de inkarcılar, müşrikler, münafıklar boş durmuyorlar. Sürekli Kur'an hakkında, peygamber hakkında şüphe ortaya çıkaracak tarzda mücadeleler ediyorlar. Deliller ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Kendilerince işte akıl bunu reddeder, yok bilim bunu reddeder diyerek bir takım şüpheler ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Müminlere düşen, hususiyle alimlere düşen vazife, bunların en güzel bir şekilde cevabını vermek. Bazen şöyle bir yanlışın içine düştüğümüz olabiliyor. Yani bu kafirler elbette bunu söyleyecek zaten. Aldırmayın, geçin gidin diyorsunuz. Tamam, aldırmayacak insanlar var ama kulak verip içine şüphe düşen insanlar da var. O zaman alimlere düşen, peygamber varisi, alim ve ariflere düşen vazife, insanları şüpheye düşürecek tarzda ortaya bir takım deliller demeyelim de işte bir takım sözler, bir takım iddialar ortaya attıkları zaman onlara düşen, alimlere düşen bunları en güzel şekilde çürütmektir. En güzel şekilde cevaplarını vermektir. Biğane kalmamaktır. Evet, kendileri etkilenmese de diğer müminleri koruma adına diğer insanların hak ve hakikate yönelmelerini engelleyecek böyle bir girişime karşı sessiz kalmamalıdırlar. Mutlaka gerek sözlü, gerek yazılı, gerek görsel medyada, gerek yazılı basında bir şekilde bunların cevabı verilmelidir. Hem de en güzel şekilde verilmelidir ki müminlerin kalpleri pekişsin, iman edebilecek tertemiz fıtratlı insanların da hiç olmazsa hak yoluna yönelmelerine vesile olmuş olsun. Aksi halde sorumlu oluruz. Yüce Rabbimiz, bakınız, alemlerin Rabbi olduğu halde efendim o kafirlerin, o belki hani Allah katında hiçbir değeri olmayan kimselerin ortaya attıkları bir takım şüphe oluşturucu ifadeleri çürütme adına alemlerin Rabbi ayet indiriyor. Onları dikkate alıyor. Bunu niye yapıyor? Hem peygamberinin kalbini pekiştirecek, hem ona inananların kalplerini pekiştirecek. Öyleyse İslam'a saldırılara karşı onları cevapsız bırakmak, cevap verebilecekken cevap vermeyecek alimlerimizin esasen bu noktada son derece büyük bir mesuliyet altında olduklarını ifade etmek isteriz. Bu çerçevede her birimize düşen, bilenlere düşen, herkese düşen vazife, din-i mübini İslam'a yönelik her türlü saldırıya karşı o saldırının püskürtülmesi için ne gerekiyorsa onu yapmaya azmi cezmi kasteylemektir. Yani kesin kararlı olmaktır. Asla geri adım atmamaktır. اَلَّذ۪ينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ اِلَى جَهَنَّمَ اُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانَوْ وَاَضَلُّ سَب۪يلًا Yüzüstü cehenneme sürülecek olanlar, evet işte onların yerleri en kötü yer, yolları da en yanlış yoldur. İşte böyleleri, Hazreti Peygamber'i kabul etmeyen, Allah'ın ayetlerini inkar eden, onlara karşı böyle inatla, kör bir inatla, herhangi bir delile dayanmadan karşı çıkanların akıbetine dikkat çekiyor bu ayette. Onlar diyor yarın yüzleri üzere cehenneme doğru sürüklenecekler, toplanacaklar. Hatta sahabeden biri soruyor, ya Resulallah insan yüzü üstü diyor nasıl yürür? Efendimiz buyuruyor ki iki ayak üzerine yürüten Allah yüz üstü de yürütür. Şimdi bakın yılanın ayakları yok normalde. Nasıl gidiyor? Sürüne. Burada aslında alimlerimiz diyorlar ki burada yüzüstü ifadesi iki şekilde anlaşılabilir. Birincisi bu lafızdan hareketle Bu ifadeden inkarcıların yüzüstü sürünerek mahşer yerine toplanacakları. Evet, sürünecekler. Yürümeye mecelleri kalmayacak zaten. Belki yürütülmeyecekler. Kırbaçlar altında süründürecekler, süründürülecekler. Bir bu. Bu mana anlaşılabilir. Bir de burada mecaz kullanılmıştır. Hakikat anlamında değildir diye yorumlayan alimlerimiz var. O zaman da manası onların ahirette içine düşecekleri zilleti, perişanlığı, utanç ve pişmanlık duygularını ortaya koyan bir ifadedir bu. Yani yüzleri yere bakacak. Başlarını kaldıramayacaklar demek. Başlarını kaldıramayacaklar. Bir de cehenneme böyle atılacaklarına işaret edildiğine göre demek ki belki de işte ateşin içerisine yüzüstü düşecekleri için bu ifade de kullanılmış olabilir. Ve Cenab-ı Hak buyuruyor ki işte mekan bakımından, konum bakımından bunlar en şerli varlıklar. Aslında kıyametteki mekanları bakımından çok kötü bir yerde olacaklar. Cehennem. Hiç gıpta edilecek ya da imrenilecek, rahat edilecek bir yer değil. Hem de buradaki ifade şöyle de anlaşılır. Bunlar dünyadayken zaten konum itibariyle en şerli varlıklardı diye de anlaşılabilir. Bu ifade iki şekilde anlaşılır. Onlar dünyadaki konumları itibariyle son derece şerli varlıklardı. Konumları hep şer üretme üzerineydi. Ve adallu sebiyle ve yol olarak da son derece sapkın bir yolda yürüyorlardı. Onların hayat anlayışı son derece sapkın bir anlayıştı. Aile hayatlarına böyle sapkın anlayışlar hakimdi. İnanç itikatlarına böyle sapkın bir anlayış hakimdi. Davranışlarında öyle, ahlaklarında öyle. Zaten bir insanın Allah'a ve ahirete imanı yoksa, Allah'a ve ahirete imanı yoksa, o insan nefsinin arzularına göre hareket eden bir varlıktır. Sıradan bir varlıktır. Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle hayvanlardan da aşağı bir sapkınlığa düşer insan. Çünkü insan akıllı varlık. Aklını şerre çalıştırmaya başlayınca hayvanların aklına gelmeyen kötülükler, şerler onların aklına gelir. Her türlü sapkınlık onların aklına gelir. Esfel-i safilin diye ifade edilen o çukurluk diyelim, o çukurluğun da nihayeti yok. Düştükçe düşerler. İnsan böyle artı sonsuz ile eksi sonsuz arasında bir varlık. Güzelleştikçe güzelleşir, meleklerin gıpta edeceği bir varlık haline de dönüşebilir. İşte çukurlaştıkça çukurlaşır, çirkefleştikçe çirkefleşir, yüzüne bakılmayacak en adi hayvandan, aşağı hayvanlara da adi dememek lazım ama en sıradan hayvanlardan diyelim, daha aşağı mertebelerde yuvarlanır gider. Allah muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak'tan böyle hallere düşmekten ona sığınırız efendim. İnşallah bir sonraki dersimizde 35. ayetten devam ederiz efendim. Allah'a emanet olunuz.